Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanstan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram, Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Evet, dünyada gelişmeler çok hızlı. Şangay İşbirliği Örgütü toplantısı bugün başladı. 15 ülkenin liderleri Özbekistan'ın Semerkent kentinde bir araya geliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin de karşılaşmışlar ve ayaküstü bir sohbet etmişler. Esas görüşmeler yarın gerçekleşecek. Ve bu zirvenin fotoğrafı da muhtemelen yarın verilecek. Bu fotoğraf daha önce de birçok kez dile getirdik. Bu fotoğraf önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Hatta tarih kitaplarında belki yer alacak. Neden böyle bir fotoğraf yer alacak? Yani yeni dünyanın kuruluşunun bir anlamda simgesi olacak. O nedenle bu Özbekistan toplantısına çok önem atfediliyor. Yapılan açıklamalar da bu yönde. Bir yandan Şangay İşbirliği Örgütü, diğer yandan BRICS ülkeleri, yani dünyada artık Amerika'nın kontrol ettiği örgütlerin dışında bambaşka bir örgütler devreye girmiş vaziyette. Bambaşka örgütler toplanıyor. Bu örgütler artık dünyanın geleceğine ilişkin kararlar alıyor. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nde 9 üye var şu anda. Bir de işte gözlemciler var. Yine başka adlarla bu örgütün içerisinde yer alanlar var ama sayı küçük gibi gözüküyor. Ancak çok büyük bir nüfusa ve ekonomiye hitap ediyorlar. Yani dünyanın üretim merkezleri buralar. Bunu sık sık belirtiyoruz. Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü eskiden şöyle derlerdi, işte Amerika'da işte Amerika grip olsa Türkiye'de zatürre olunur denirdi. Şimdi ise Şangay İşbirliği Örgütü üyelerinde bir sıkıntı olsa bütün dünyada fabrikalar durma noktasına geliyor. Pandemi sürecinde bunu yaşadık. O nedenle de Hindistan, Çin, diğer Asya ülkeleri, Türkiye, Rusya bunlar dünyadaki ağırlığı giderek artan ülkeler. Bu arada dolara karşı da önlemler alınıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir açıklama yaptı önceki gün. Önceliklerimiz dedi, dolar hakimiyetini kırmak dedi. Yani bu son derece önemli. Aynı amaca yönelik faaliyetler yoğunlaşıyor. Yani ABD'nin etrafındaki çember giderek daha da daralıyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Bugün Ukrayna'da Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili bir kampanya yürüyor. Kampanya yürüten kim? Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir internet sitesi. Yani bir anlamda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir yan kuruluşu demek mümkün. Olayı ortaya çıkaran, hem dünyada çok tartışıldı bu konu hem de Türkiye'de tartışıldı. Olayı ortaya çıkaran Aydınlık Gazetesi. Bugünkü konuğumuz da Aydınlık Gazetesi'nin dış haberler editörü Özgür Altınbaş. Özgür Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Özçelik, iyi yayınlar.
İyi yayınlar sizin için de. Bu bilgiye nasıl ulaştınız?
Bu bilgiye şuradan ulaştık. Şimdi öncelikle bu site bize Moskova'da öğretim üyesi olan Mehmet Perinçek tarafından iletildi. Burada baktığımızda devlete ait bir site olması direkt olarak dikkatleri çektiği için bu konuya eğildik. Burada tabii çok çarpıcı belgeler var, çarpıcı isimler var.
İzleyicilerimizin daha iyi kavraması için, yani devletin, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bir sitesi mi yoksa Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği, bir anlamda finanse ettiği bir site mi?
Şöyle, aslında ikisi de diyebilirim. Evet. Normalde sayfanın, ana sayfanın girişinde, en altında daha doğrusu, bu sitenin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklendiği, işte Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlığı logosunun bulunduğu bir ifade var, ama aynı zamanda bir devlet uzantısı site. Yani bu yüzden direkt olarak devlete bağlı bir site olarak söyleyebiliriz. Çünkü uzantısı gov.ua, yani Türkçe çevirisi devlet.ukrayna diye çevirebiliriz. Bu yüzden direkt olarak şunu söyleyebiliriz ki bu site devlet tarafından kontrol edilen bir site.
Evet. Ne var sitede? Neler var? Niye bu kadar büyüdü bu konu?
Bu konunun büyüme sebebi şu. Şimdi siteye girdiğinizde karşınıza bazı bağlantılar çıkıyor. Öncelikle bu site 3 dilde yayın yapıyor. Ukrayna dili, Rusça ve İngilizce dillerinde yayın yapan bir site. Bu sitenin ilk başında girdiğinizde sizi şöyle bir ekran karşılıyor. Sitenin ismi şu, Savaş ve Yaptırımlar diye bir isim koymuşlar bu siteye. Bu Rusya'nın başlattığı özel operasyon sonrası oluşturulan bir site. Burada direkt olarak asıl amaç sadece bu yaptırıma uğrayan işte iş insanlarının ya da şirketlerin değil, asıl amacı burada bu sitenin kuruluşundaki amaç, yaptırma uğramayanların, henüz daha yaptırma uğramayanların yaptırma uğraması için bir çağrı, bir kampanya sitesi. Burada
ihbar hattı gibi bir şey herhalde. Yaptırım ihbar hattı gibi bir şey.
Evet, net kesinlikle bu ihbar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şöyle ifadeler yer alıyor. İşte örneğin bir link var. Bu bağlantıya tıkladığınızda üstünde şöyle bir şey yazıyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını destekleyen insanlar, uygulanacak yaptırımlar nasıl desteklenir diye. Bunun altına indiğinizde İşte size bazı adımlar gösteriliyor. O da şu, işte önce diyor listeleri inceleyin diyor. Listelerde işte yaptırıma uğramasını düşündüğünüz kişiler varsa diyor, bunları bize bildirin diyor. Ya da listelerde görmediğiniz, sizin dışarıdan direkt izlenim elde ettiğiniz ve yaptırımlara uğramasını istediğiniz, tabii tırnak içerisinde bunun yaptırıma uğratılmak istenen kişilere, Rusya'nın işte Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta Rusya'ya destek veren kişiler ya da şirketler olarak geçiyor. Bunları diyor bize bildirin diyor. Tabii bildirmekte de kalınmıyor bağlantılarda. Şöyle ifadeler de var. Bu işte her kişinin, her şirketin, yaptırıma uğratılmak istenen her kişi ve şirketin ayrı ayrı sayfalarına, profillerine girdiğinizde işte karşınızda şöyle bir ifade çıkıyor. Dünya hükümetlerini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırın ve bu mesajınızı sosyal medyada paylaşın. Yani burada bir ifşa, teşhir etme, dediğiniz gibi az önce bir ihbar hattı kurulmuş resmi olarak devlet sitesinden. Burada insanların işte burada girip on binlerce işte hem Rus şirketi hem Rus iş insanı, onun dışında işte Azerbaycanlı iş adamları, Kazak, Özbek, Belaruslu, Polonyalı, işte İsviçreli, İtalyan ya da Türk gibi, az sonra o konuya geleceğiz. Bu iş insanlarının ya da şirketlerinin yaptırıma uğratılması için hangi adımları izlemeniz gerekiyor? İşte sosyal medyadan paylaşın, büyükelçiliklere başvurun, işte diğer Avrupa hükümetlerine bunları şikayet edin gibi. Size böyle tek tek hangi adımları izleneceğinizle ilgili bir şema sunuyor. Tabii burada herhangi bir hukuksal bir düzenleme yok. Çünkü bu yaptırıma uğrayan kişiler genel olarak ABD, Birleşik Devletler'in işte katkı yaptırımları gibi ya da Avrupa hükümetlerinin ortak kararıyla alınan yaptırım hukukuna göre işliyor. Herhangi bir aslında uluslararası hukuk da yok. Yani Birleşik Milletler tarafından alınan bir karar olmadığı için sadece ABD ve Ukrayna ve Avrupa Birliği ülkelerinin kendi içerisinde oluşturdukları bir hukuka dayanıyor bu. Çünkü bu sitede bir kısımda da şu yazılıyor. Yaptırımdan kurtulmak için şunları yapmanız gerekiyor diyor.
Ne yapmak gerekiyormuş yaptırımdan kurtulmak için?
Örneğin tek tek ayırmışlar, işte tırnak içerisinde oligarklar için yapılması gerekiyor, devlet yöneticileri için. Mesela örneğin tırnak içerisinde oligarklar için işte Kremlin'in politikasını alenen kınamak veya başka bir şekilde katılmadığını ifade etmek. İşgal sona erene kadar Rus hükümetine vergi ödemelerini askıya almak. İşte üçüncü olarak da işte kişisel servetin önemli bir bölümünü, burası çok önemli, kişisel servetin önemli bir bölümünü Ukrayna devletinin kararlaştırdığı şekilde Ukrayna hükümeti tarafından kontrol edilen, yeni oluşturulan bir Ukrayna yeniden yapılanma fonuna teslim etmek. Yani yaptırımdan kaçınmak istiyorsanız
haraç vereceksin diyor.
Evet, servetinizin önemli bir bölümünü, altını çizerek söylüyorum, direkt bu tırnak içi ifade, önemli bir bölümünü Ukrayna'nın oluşturduğu, devletinin oluşturduğu Ukrayna'nın yeniden yapılanma fonuna vermek zorundasınız. Onun dışında Rusya'daki tüm ticari operasyonlarınızı durdurmak zorundasınız. İşte Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı aynı zamanda size bu ajans tarafından da destekleniyor. İşte bu ajansla iletişime geçip bu yukarıdaki ana hatlarıyla belirtilen eylemlere ilişkin kanıtlanma. Yani bunu da kanıtlamanız gerekiyor. Yani ben evet işte Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'ya tanık içerisinde işgalini desteklemiyorum demek de sadece bir çözüm değil. Bu maddeleri tek tek yapıp belge şekilde bu Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı'na teslim etmeniz gerekiyor. Onun dışında devlet yöneticileriyle ilgili de yapılan bir bölüm var. Orada da iki madde yer alıyor. Birincisi istifa etmek görevinden, yani devlet yöneticiliği görevinden istifa etmek ve yine aynı ajansa iletişime geçip bu istifayı kanıtlamak.
Özgür Bey, şimdi Ukrayna'da bir devlet falan pek gözükmüyor gördüğümüz kadarıyla. Yani her yasına gelen bilgiler var ki içeriden de aldığımız bilgiler. Her kurumun başına bir Amerikalı atamışlar. Yani batılı bazı insanlar atamışlar. Yani bir anlamda Ukrayna devletinin yönetimini kontrol altına almışlar. Şimdi Ukrayna'dan bu kadar çok ayrıntılı bir şey olmaz. Bunu bir uluslararası istihbarat örgütünün bir çalışması olarak değerlendirmek mümkün mü acaba?
Kesinlikle öyle değerlendirmemiz. Çünkü burada siteye girdiğinizde şöyle bir ifade yer alıyor sitede. İşte bu site Rusya'nın şu ana kadar uğrayan kişilerin en geniş veri tabanına, yani yaptırıma uğrayanların en geniş veri tabanına sahiptedir diye bir ifade var. Tabi bu veri tabanı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırıma uğrayan kişileri kapsadığı için direkt olarak ABD'nin ya da Avrupa'daki istihbarat örgütlerinin buradaki veri tabanının bu sitede paylaşıldığını görüyoruz. O yüzden Ukrayna devletinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Mutlaka Amerika'dan işte bu yaptırımlara yaptırma arkasında olan ülkelerden bir bilgi alışverişi olması gerekiyor ki bu on binlerce kişilik, on binlerce yaptırım içeren listelere ulaşabilsin. O yüzden az önce de vurguladığınız gibi istihbarat bir faaliyet var. Ukrayna'nın Amerika Birleşik Devletleri, CIA olsun, MI6 olsun bu gibi istihbarat örgütleriyle birlikte hazırlanmış bir veri tabanı olduğunu görüyoruz. Buradan da Ukrayna'nın tek başına yapmadığını, bir anlamda Batı'dan istihbarat desteğiyle bunu yaptığını görüyoruz.
Evet. Peki gelelim sitede olanlara. Kimleri kapsıyor? Yani Türkler için söylüyoruz. Başka ülkelerde 18 binin üzerinde kişi ve kuruluş var galiba, değil mi?
Evet, yani binlerce var. Toplamda da zaten en son bunu Macaristan Devlet Başkanı Orban açıklamıştı. 11 bin yaptırıma uğradı toplamda Rusya. İşte iş adamları içerisinde tabii detaylandırılıyor. 11 bin yaptırım kaleminden bahsediyoruz. Burada tabii sadece her ne kadar büyük bir kısmını Ruslar ya da Belaruslar oluştursa da Türkler de bunun işin içerisinde, yani Ukrayna'nın veri tabanında paylaştığı üzere görüyoruz. Orada da çok önemli olarak en başta şunu koyabiliriz. Devlete bağlı Ziraat Bankası'nın Moskova şubesi diyebiliriz. Moskova ile, yani Rusya ile iş yapan Ziraat Bankası'nın şubesi. Burada başta Ziraat Bankası'nın Moskova şubesi olmak üzere işte Credit Europe Bank, kurulu başkanı oldu. Onun dışında İş Bankası Moskova aynı şekilde. Denizbank ve Anadolu Efes'i görüyoruz. Burada Türk şirketleri olarak. Tabii çok daha detaylı baktığımızda belki farklı Türk şirketlerini de görebiliriz ama en çok göze çarpanlar banka olması ve devlete bağlı olması açısından da Ziraat Bankası gibi bankalar. Burada sadece tabii bankalar değil, bankaların yanı sıra bunların yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu başkanları gibi yaptırım listesinde yaptırıma uğratılmak istenen kişiler arasında geçiyor bunlar. Bunlar tabii Türkiye'nin aslında bir bakıma egemenlik hakkını da ihlal eden bir şey. Çünkü şöyle düşünün, siz Ukrayna olarak her ne kadar tabii bir parantez de açayım, bu yaptırımlar meselesi sadece şimdi başlamadı. Daha önce bu tarz girişimler, küstah girişimler Ukrayna tarafından yapılmıştı. Nasıl yapılmıştı? Ankara Büyükelçisi Vasili Botnar TÜRSAB'a hedef almıştı ve 200'ü demişti. Sırf sadece Ruslarla görüştüğü için ve Rusya'nın savaşına destek verdiğini işte mahiyetine getiren cümleler kurmuştu. Bu yüzden Ziraat Bankası, yani devlete ait bir bankaya yaptırım uygulatma isteği Türkiye'nin aslında biraz da egemenliğine karşı bir darbe. Çünkü şunu söylüyorlar dış devletlere, Türkiye'nin bir devlet bankası var. Bu devlet bankası sadece Rusya ile iş yaptığı için Rusya'ya savaşına destek veriyor. Çünkü Ziraat Bankası'nın profiline tıkladığınızda sitede şu ifade var. İşte bu banka Rusya'nın Ukrayna'da, Ukrayna'nın egemenliğine karşı başlattığı savaşa destek veriyor. Yani aslında Ziraat Bankası, yani Türkiye'nin devlet bankası diyor ki bu banka işte Rusya'da tırnak içerisinde Ukrayna'da yaptığı işgale destek veriyor. Aynı şekilde yöneticiler için de işte bu yöneticiler Rusya'nın egemenliği, Ukrayna'nın egemenliğine karşı başlatılan Rus saldırganlığına ve savaşına destek veriyor. O yüzden Türkiye'nin burada çok ciddi bir şekilde diplomatik adımlar atması gerekiyor. Başta Ukrayna Büyükelçiliği'nden başlayarak Ankara'daki Ukrayna
Peki, devletine. Oraya gelelim, şöyle gelelim. Yani bir defa çok net olan bir şey var. Bir devlet bankası. Devlet bankasını bu şekilde suçlamak Türkiye devletini suçlamakla eş anlama geliyor. Yani evet. Türkiye bir anlamda Ukrayna ile Rusya arasında görüşmelere aracılık ediyor. İşte İstanbul'da toplantılar oldu, Antalya'da toplantılar oldu. En son tahıl koridoru için mücadele verildi ve ikna edildi ki Türkiye olmasaydı burada anlaşma sağlamak mümkün değildi. Bir anlamda Ukrayna şu anda milyonlarca ton tahıl ihraç ediyor bu koridor sayesinde ve para kazanıyor. Yani buna rağmen yani Türkiye devletini doğrudan hedef alan, ki İş Bankası da öyle, İş Bankası da Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi, köklü bir banka, yani bunları hedef almasını, hükümetten tepki nasıl geldi bu konuda?
Tabii hükümetten tepki şöyle, dışişleri kaynaklarından bilgiye göre bunun işte Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı direkt olarak hem bunu Ankara, yani Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne hem de Ukrayna Devleti'ne istekli bir şekilde tırnak içerisinde soru yönelttiğini ve bu konuyla ilgili girişim yapmalarını istediklerini söylediler. Ama bu açıklama 11 Eylül'de geldi. Bu açıklamanın üzerinden 4 gün geçti. Fakat 4 günde de şu an girdiğinizde yeni güncelleme yapılmış haliyle kesinlikle herhangi bir şekilde işte bu Türk bankalarına ya da iş adamlarına karşı yapılan çağrı silinmemiş, hala devam ediyor. Diğer sorunuza gelirsem, şimdi Ukrayna Türkiye'nin bu arabuluculuğunda her ne kadar sanki Türkiye'yi bir dost gibi gösterse de sürekli arkasından bıçaklayan bir tavırda. Bu da zaten en net örneğiydi. Daha önce tabii Ukrayna Dışişleri düzeltiyorum, Ankara Büyükelçisi'nin aldığı tavırlar, attığı sosyal medyada paylaşımlara baktığınızda sürekli Türkiye'yi işte Ukrayna'da yanına çekme ya da suçlayıcı ifadeler kullanmak üzerine yapıyordu bu propagandayı. Burada ben şunu görüyorum. Bunun sadece Ukrayna'dan değil, aslında Ukrayna bir dost gibi gözüküp biliyorsunuz bunun biraz başlangıcı Amerika Hazine Bakanlığı'nın başkan yardımcısının Türkiye'ye TÜSİAD üzerinden bir mektup gönderip işte Rusya ile ilişkilerinizi kesmezsiniz ticari anlamda, sizi yaptırım uygularız, katli yaptırımlarını alırız. Hemen bunun sonrasında da bunun gündeme gelmesi aslında bu bankaların sadece Ukrayna tarafından değil Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırıma uğratılması, uluslararası baskı ile birlikte ciddi anlamda Rus bankaları gibi muamele görmesi. Bu da Türkiye'nin ciddi anlamda ekonomisine zarar verecek bir olay olacak. Çünkü dediğiniz İş Bankası ve Ziraat Bankası çok köklü Türk bankaları. Bunların uluslararası anlamda bir yaptırıma uğraması ciddi açıdan, maddi açıdan Türkiye'ye zarar verecektir. O yüzden Ukrayna'nın bu girişimi sadece işte Rusya ile iş yapmasıyla ilgili değil, gelecekte de Türkiye'nin Avrupa Birliği bu kadar yaptırımlara Rusya'ya uğratırken Türkiye'nin Rusya ile ticaretini geliştirmesini, ekonomisini bir şekilde ayakta tutması çabalarına karşı da bir hareket olarak değerlendiriyorum bu Ukrayna'nın bu siteyi kurmasını ya da Türk bankalarına hedef almasını. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte ya da Batı ile birlikte Türkiye'nin maddi gücünü burada, yani banka gücü, biliyorsunuz son Financial Times'ta çıkan bir makale de.
Oraya gelelim isterseniz, onun öncesinde izleyici dinleyicilerimizi bir noktada tekrar bilgilendirelim. Bir kere Amerika'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları Amerikan iç hukukuna göre yapılan yaptırımlar. Yani bir uluslararası kuruluşun aldığı kararlar değil. Yani Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlar değil. Birleşmiş Milletler bu kararları almadığı için Türkiye Amerika'nın iç hukukuna, Avrupa Birliği'nin iç hukukuna uymak zorunda da değil. Yani böyle bir zorunluluk yok. Amerika bunu İran'da denedi. İran'da şöyle denedi. İran'a yaptırımlar da Amerikan iç hukukuna göre alınmış kararlardı. Türkiye biliyorsunuz gerek Avrupa Birliği gerekse Türkiye bu yaptırımlara uymayacağını açıkladı. Amerikalılar öyle bir politika izlediler ki yani buna gerekli tepki gösterilmeyince. Mesela Amerika Hazine Bakanlığı İstanbul'da karargah kurdu. Dubai'de karargah kurdu. Oralarda İran'a yönelik ticaret yapan bütün firmaları tehdit ederek onların İran'la iş yapmalarını engelledi. Mesela biz İran yaptırımlarından önce petrol ihtiyacımızın önemli bir kısmını İran'dan karşılıyorduk. Bu tehditlerden sonra yani neredeyse bir litre bile petrol, ham petrol alamadık İran'dan. İran'a yaptığı şeyler oldu mu, ticaret oldu mu? Oldu. Birçok firma değişik yöntemlerle İran'a ihracatını sürdürdü. İran'la ticaret sürdü. Ama tabii bir sürü engellerle karşılaştı ve o engelleri aşağı aşağı gitti. Hatta yani Amerikalılar işte değişik şekillerde bu yaptırımları bir şekilde aşan firmaları tespit ettiklerinde de hemen anında gidip uyardılar. Bu tür bir yöntem izlediler. Oysa ki Türk devleti burada firmalarının yanında daha kararlı dursaydı eğer bu olmayacaktı. Şimdi benzer bir olay Rusya'da var. Yani burada Amerika'nın bir kuralı var sayın dinleyiciler. Eğer taviz vermeye kalkarsanız daha fazlasını ister. Bakın burada hiçbir tereddüt yok. Ne zaman taviz verirseniz daha fazlasını ister ve sizi ona zorlar. Oysa ki siz kararlı durursanız Amerika sizin tavrınızı kestirdi mi ona göre pozisyon almak durumunda kalır. Mesela Irak ambargosu vardı biliyorsunuz. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra o ambargo sırasında Türkiye kayıtsız şartsız uydu. Ne zamana kadar? 91'e kadar. Peki Amerika'nın kendisi uydu mu? Uyumadı. Bunu nereden görüyoruz? Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in 50. maddesine göre yaptırımlardan zarar gören ülkelere bazı haklar tanınmıştı orada. Örneğin bunlardan bir tanesi Ürdün'dü. Ben bizzat Ürdün'e gittim gördüm. İşte Irak'tan 3 milyar dolarlık bir petrol alma izni verdiler ve karşılığında mal vereceklerdi. Yani o petrol neredeyse Basra'yla Ürdün arasında tanker boru hattı kuruldu. Yani 3 milyar değil belki 13 milyar dolarlık petrol çektiler ve karşılığında mal verdiler. Peki mal veren şirketler kimdi diye bakarsanız mal veren şirketlerin Ürdün'deki önemli bir kısmının arkasında yani Ürdün'de kurulmuş bir şirket ama arkasında Amerika olduğunu hemen görmeniz mümkündü. Hatta o dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Dick Cheney Irak'tan ucuz petrol alıyordu. Bir Türk iş adamı da ona aracılık ediyordu. Ben onun uçağını Bağdat Havaalanı'nda çok gördüm. Özel olaraktan gelir. Irak Başkan Yardımcısına gider. Yani Irak'ın da nakit paraya ihtiyacı vardı. Nakit parayla petrol alırdı Dick Cheney'in şirketi aracılar vasıtasıyla. Hatta bir gemisi Akdeniz'de yakalanmıştı. Yakalanınca da ya keşke haberimiz olsaydı dediler. Yani işlem yapmazdık ama işlem yapıldı. Ceza yiyecek dediler. O şekilde işler olmuştu. Yani diyeceğim burada eğer Türk devleti mesela Ziraat Bankası'na karşı bir şey yapılmış. Yani aradan 4 gün geçmesine rağmen hala o tehditler, o Türkiye yaptırım ifadeleri orada duruyorsa yani o zaman işin üzerine tam gidilmiyor anlamı çıkar. Ve mutlaka Türkiye vakit geçirmeden bildiğimiz kadarıyla ben de dışişleri yetkilileriyle konuştum. Kiev'deki büyükelçi olaydan haberdar edilmiş Aydın'ın yayından sonra ve o konuyu araştırıyor. Onlar da girmişler bulmuşlar sitenin destekçisi kim, kaç kişi var, hangi ülkelerden var, Türkiye'den ne kadar var bunları öğrenmişler. Ukrayna'nın Ankara'daki büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılır ve gerekli baskı kurulur ve onları oradan kaldırttırılır. Yani Ukrayna'nın şu anda yani hem sen onun para kazanması için tahıl koridorunu açacaksın. Onları anlaştırmak için bir takım girişimlerde bulunacaksın. Ve bunun için de bir sürü fedakarlık yapacaksın. Hem de senin devlet şirketini yani bırakalım hadi özel sektörü devlet şirketini bu kapsamda suçlayacaklar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tabii ki özel sektörde içinde geçerli bu. Yani onları ikinci plana atmak anlamında söylemiyorum. Ziraat Bankası devlet bankası olduğu için burada yani doğrudan hedef alınan devletin kendisi. O anlamda onu söylüyorum. Evet. Elbette özel sektörde bizim bir şirketimizdir. O da değerlidir. Ona karşı bir yaptırıma karşı da gerekli mücadele verilmelidir. Evet, bu konuda şimdi sen de sözünü etmiştin. Financial Times'ta bir haber çıktı. Orada da ana hedef Türkiye, ana hedef Türkiye deniyor. ABD ve AB'nin yeni planı diye açıklanıyor. O konuda bilgi verebilir misin? Nedir Financial Times'taki çıkan haberde? Ne kastediliyor?
Ya aslında kasıt şu, Financial Times'ın makalesine, haberinde yer alan bilgilerde şu. Yani resmin tümüne baktığınızda ana hedefin Türkiye olmasının tek sebebi şu. Rusya bu yaptırımlara, yani binlerce yaptırıma uğradıktan sonra dışarı açılabileceği, ticaretini devam ettirebileceği bir çıkış yolu Türkiye'ydi. Yani dünyaya açılan kapısı şu anda Türkiye, Rusya açısından. Tabii bunu içerisinde Çin'e
kapılardan biri diyelim istersen. Yani tabii, en önemli tabii, kapılardan birisi. Evet. Yani Orta Asya var, Azerbaycan hattı var, İran hattı evet. var. Oradan geçebilecek bir sürü hat da var ama tabii. önemli hatlardan birisi burası.
Tabii yani Türkiye şu anlamda biraz önemli. Çünkü Türkiye Ukrayna ve Rusya ya da Rusya ile Batı arasında bir arabulucu rolünü de üstleniyor. Evet. Tabii diğer Orta Asya ülkelerinde bunu göremiyoruz. Çünkü tahıl koridoru en nihayetinde Türkiye'nin garantörlüğünde yapıldı. O yüzden Türkiye'nin burada ana hedef olması tamamıyla Türkiye'yi de bu krizde Ukrayna'nın ya da Batı'nın yanına çekmek adına bu tarz zor yani yaptırımlar üzerinden Türkiye'yi hedef gösterip Türkiye'nin maddi anlamda öncelikle diz çökmesi aynı zamanda siyasi yani ikinci olarak da siyasi anlamda bu krizde direkt olarak Batı'nın ya da Ukrayna'nın tarafına geçmesi hedef olarak belirtiliyor burada. Çünkü bu krizde biliyorsunuz AB ülkeleri ciddi anlamda yaptırım uyguladığı için işte kuzey yakın bir %20'ye kadar düşürüldü tedariği ve ciddi bir enflasyonla son 40 yılın en büyük enflasyonu Avrupa bölgesinde tarihin en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya. Böyle bir krizde Türkiye'nin işte kasasını doldurması tırnak içerisinde makalesinde geçmesi, petrol ticaretine, doğalgaz ticaretine devam etmesi, Avrupa Birliği yanarken yaptırımlardan dolayı Türkiye işte onlara göre her ne kadar Avrupa'ya biraz daha yakın olsa da tam tersi Rusya ile iş yaptığı için ekonomisini bu kriz anında biraz daha stabil tutmaya çalışıyor. İşte cari açığını biraz daha indirmeye çalışıyor. İşte Rus turistler olsun, onun dışında petrol ticaretiyle olsun, gaz ticaretini arttırma hacimleri. Bu yüzden net olarak Türkiye'yi burada hedefe koyduklarını görüyoruz. Başta ticaret anlamında, ikincisi siyasi anlamında. Tabii burada bir diğer önemli noktalardan birisi Türkiye'nin bu krizde arabuluculuğu aslında en nihayetinde Ukrayna'daki savaşı bitirecek, oradaki krizi sonlandırabilecek bir adım olduğu için Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bunu istemiyor. Bunu nerede görüyoruz? Örneğin İstanbul görüşmelerinde Ukrayna ile biliyorsunuz biz Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı karşılıklı masaya oturttuk. Orada çeşitli anlaşmalar imzalamak için ya da işte bu krizi sonlandırmak için adımlar attı. Hemen o adımların sonrasında Buça katliamı tırnak içerisinde hemen sürüldü ortaya. Yani ne zaman Türkiye bir adım atsa bu adım Ukrayna'daki savaşı tırnak içerisinde gerileteceği ya da durduracağı için Amerika Birleşik Devletleri silah satamayacak. Oradaki savaş koşullarını ileriye götüremeyecek ve Rusya'yı da yoramayacağı için Türkiye'nin buradaki arabuluculuk adımları hem ticarette hem askeri anlamda bu tarz savaşı geriletebilecek bir adım Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği için en kötü senaryo. Çünkü bu senaryonun içerisinde az önce belirttiğim gibi silah satışı olmayacak, bölgede siyasi istikrarsızlık olmayacak. Rusya'da yaptırımlardan emniyetini savaş krizi bittiğinde insanlar bu yaptırımları sorgulayacak. Tıpkı şu an her ne kadar savaş devam etse de sorguladığı gibi. Tıpkı şu anda olduğu gibi o zaman savaş bittiğinde insanlar şunu söyleyecek. Tamam savaş bitti. O zaman yaptırımlar da ortadan kalkması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ilk başta bu yaptırımları uygularken Rusya'nın hemen diz çökeceğini varsaymıştı ama rüzgar tam tersine döndü. Şu anda Avrupa Birliği büyük bir kriz içerisinde. O yüzden bu krizi yani Ukrayna'daki savaşı nasıl yürütebiliriz ki Rusya daha fazla zarar görsün ama tam tersi Avrupa Birliği'nde enerji ve enflasyonun, enerji fiyatları ve enflasyonun artmasıyla birlikte yükselen halk ve toplumsal hareket siyasi bir harekete dönüşerek NATO ve AB karşıtlığına dönüşüyor. Yani yaptırımlar tam tersi bunu vuruyor. Bu yüzden tam bu ortamda Türkiye'nin arabuluculuğu ya da Ukrayna'da krizi sona erdirebilecek bir hamlesi de ABD için bir silah satışı için, ikincisi de istikrarsızlık için çözüm olmayacak. Tam tersi sorun olacak. Çünkü iktidarların artık Avrupa Birliği'nde devrildiği bir döneme geldik. Biliyorsunuz İtalya'da
Şimdi
Draghi,
Avrupa Birliği'ndeki o duruma isterseniz biraz sonra geçelim. Şu Financial Times'taki dikkat çeken bazı noktalar var. İsterseniz bir orayı konuşalım. Onları sorayım size. Şimdi birincisi Financial Times'ın haberinde en dikkat çeken noktalardan biri MİR sistemiyle ödeme. Yani evet, buna çok hassas bir şekilde dikkat çekiliyor. Çünkü MİR sistemiyle ödeme aynı zamanda doları devre dışı bırakan bir ödeme. Amerikan ödeme sistemlerini ortadan kaldıran bir yöntem. Yani Türkiye'de milyonlarca turist var. Bunlar biliyorsunuz bu sistemle harcamalarını yapıyorlar. Türkiye'de 5 tane banka bununla ilgili uyum sağladı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dikkat çekmişti ve Soçi dönüşünde bunları vurgulamıştı. Bunlar da çözülecek demişti. Şu anda Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank, Halkbank bu ödeme sisteminde MİR sistemine üye olmuşlar ve ben Rus bir senatör gelmişti geçtiğimiz günlerde Ankara'ya. Onunla yaptığım sohbette de dedi ki ben çok rahat bir şekilde kredi kartımı kullanabildim. Bu çok sevindirici bir şey dedi. Yani Amerikalılar biraz sanki yani Amerikan ödeme sistemine alternatif sistemler hızlı bir şekilde geliştiği için bundan rahatsızlar gibi bir hava dönüyor. Ne dersin?
Şöyle aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsızlığı aslında şuradan başlıyor. Biliyorsunuz Çin Halk Cumhuriyeti ile ve Rusya son 4 senede önce kirli ticarette, önce dolar kullanımında %50'nin altına, sonra %40, sonra %30'un altına, en son yaptıkları anlaşmayla birlikte de gaz alışverişini ruble ve yuan üzerinden yapma anlaşmasını imzalayarak doların dünyadaki kullanımını ciddi şekilde aşağı seviyeleri çekmişti. Bu buradan başlamıştı. Şimdi MİR sistemi de tabii bununla bağlantılı dediğimiz. Çünkü ilk başta yaptırımların en büyük alanı olarak bütün Batı şunu görüyordu. Sisteminden çıkartılması. Hatta evet, bunun gerçekleşemeyeceğini bile söylüyorlardı. Çünkü bunun Avrupa için de büyük bir risk. Çünkü Rus milyonerler, milyarderler ya da büyük Rus şirketleri Swift'ten işte çıkartılırsa ticaretleri ciddi durur diye. Yani ne kadar bunu yapmış olsa da önce MİR sistemini Rusya, Çin'in de kendi geliştirdiği sistemle birlikte faaliyete geçirdi Çin'le ticarette. Şimdi de Türkiye burada MİR sistemini kullanmak için anlaşma sağladı Rusya'yla. Son yapılan görüşmelerde bunu biliyoruz. Özellikle işte Rusların Rusya'dan yurt dışında rahatlıkla ödeme yapabilmesi için rubleyle ya da TL'yle MİR sistemi içinde. Bu ne demek oluyor? Siz şimdi MİR sistemini kullandığınızda alternatif oluştuğunda ve güçlendiğinde insanlar anlaşma üzerine yerel paralarla Türk lirası, ruble ya da yuanle ödemelerini yapacaklar. Bunun daha ötesi ticaretini yapacaklar. Şimdi ticaretini böyle yaptığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en büyük gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz silahlı güçle birlikte. Nedir bu? Dolar.
Evet.
Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin 1980'lerden sonra bugüne geldiğimizde ciddi bir şekilde dünyadaki döviz kullanımı son 20 şekilde ciddi şekilde azalan bir eğilimde. Yani sürekli düşüyor. Bu düşüş demek dünyadaki diğer ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini zapt etmede zorluk demek oluyor. Çünkü evet, alternatif oluşturmuş oluyor. Rusya, Çin, Türkiye ya da İran kendi ticaretlerini yerel para birimleriyle yaptığınızda. O yüzden MİR sistemi Amerika için ve Batı için alternatif olarak ortaya çıkması onlar için korkutucu bir şey. Çünkü en önemli silahları gerçek bir silah olarak orduları, işte işgal ettikleri orduları. İkincisi de bu işgallerden sonrasında bütün ülkeleri kendi para sistemine dolarizasyonun yani dolara bağlaması ardından işte işgal, askeri olarak işgal edemediği ülkeleri tıpkı Türkiye gibi dolarizasyonla tehdit etme aracını ortadan kaldırıyorsunuz.
Onun bir yüzden, anlamda sopa idi bunlar. Yani Türkiye sopa gösteriliyor bu çerçevede. Tabii. Çünkü zaten yapılan açıklamalar var. Gerek Avrupa Birliği yetkilileri bazı açıklamalar yapmışlar. Gerekse Amerikan kaynakları açıklama yapmışlar habere göre. Ve bunlar yani yeni yaptırım yerine yani şu anda tutmadı diyorlar. Zaten tespit bu. Bugüne kadar yapılan yaptırımlar çok etkili değil. Yeni yaptırım yerine sıkı yaptırım politikasına geçiyorlar sanki. Yani yaptırımları sıkılaştırma ve mevcut alınan kararları hayata geçirebilir miyiz diye. Türkiye üzerinden derindiğini düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Ya, bu doğru mudur? Onu da söyleyeyim. Yani bazı Amerikan şirketlerinin Türkiye üzerinden Rusya ile ticaret yapmak için çeşitli denemeler yaptıklarını da biliyoruz bu arada. Yani bazı Türk firmalarını kullanıp Rusya'ya buradan mal vermeyi düşünüyorlar. Avrupalı firmalar var bu konuda çok sayıda. Hatta bazı Avrupa malları diyelim ki mahreç değiştirip Türk malı gibi sunuyor. Rusya'dakiler de biliyor, şeydekiler de biliyor. Hayır, bu normal. Zaten Türkiye'nin buna uymayacağını açıkladı ticarette. Ticarette alırsınız, satarsınız. Evet, hatta alırsınız, işlersiniz, satarsınız. Yani burada Türkiye Amerika'nın yaptırımlarına uyacaklarını söylemediler ki. Yani böyle bir şey yok daha doğrusu. Türkiye'nin yaptığı, Türk iş adamının yaptığı normal ticaret zaten. Yani bunu Amerika engelleyemez ki. Yani bu tür şeylerle tehdit eder, sopa gösterir. Ne kadar etkili olur önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu sadece Türkiye'de yönelik, bu yine haberde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin yanı sıra Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Körfez'deki ülkelerde de önlem almayı düşünüyorlar. Yani bunu kastettikleri Körfez'deki ülkeler genellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai gibi. Yani o ülkeler, çünkü orası üzerinden bazı transferlerin yapıldığı, para transferlerinin yapıldığı iddiaları var. Orta Asya üzerinden yapıldı. Yani ihracata ihtiyaç varsa bunlar bir şekilde bir yolunu bulur. Yani dünyada hep olmuştur bu işler. Fakat mutlaka yolu, biraz maliyeti artabilir ama olur. Amerika artık eski Amerika da değil. Öyle kontrolde çok fazla değil. O kadar da Amerikan sopası sallayınca kimse hizaya da geçmiyor artık. Yani yeni bir dünya söz konusu. Böyle bir durum var.
Şimdi burada tabii şu çok önemli. Bakın siz her ne kadar yaptırım uygulasanız da kısa vadede Rusya'nın diz çökeceğini ya da bu krizde yenileceğini hesaplamaları tutmayınca karşınıza şöyle bir manzara çıkıyor. Bakın bugün Rusya dünyanın en büyük 11. ekonomisi.
Evet.
Şimdi ciddi bir doğal kaynağı var. Dünyanın en fazla gaz ihraç eden ülkesi, en fazla tahıl ihraç eden ülkesi. Şimdi siz bu ülkeye yaptırım uyguladığınızda ve bu ayları bulunca, hatta biraz daha krizi uzatırsanız yılları bulunca, en nihayetinde tıpkı Avrupa Birliği'ndeki gibi ciddi krizler çıkıyor dünyaya. Dünyayı da etkileyen bir krizler. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve Batı artık yeni yaptırımları bulamadığı için, deneyemediği için yaptırımlara katılmayan ülkelerin Rusya ile aralarında oluşturduğu alternatifleri engellemek istiyor. İşte bir sistemi olsun diye. Ama şunu da çok iyi biliyoruz. Bazı Rus petrolünün işte Yunan gemileriyle birlikte Ege açıklarında dağıtıldığını da biliyoruz. Mesela Yunanistan filosu dünyanın en büyük deniz ticaret filosuna sahip ülkesi Yunanistan. Ve Yunan armatörleri son 4-5 ayda ciddi şekilde gemi aldılar. Bunların birçoğu tanker ve kuru yük gemileri. Şimdi bunları niye aldı? Şimdi Rusya'ya evet yaptırımlar uygulanıyor ama bir şekilde de Avrupa'nın, Amerika'nın o Rus tahılına, o Rus petrolüne, o Rus doğalgazına ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları da nasıl karşılayacak? Kendi yaptırımlarını da delemeyeceksin aslında, bir anlamda tırnak içerisinde de deliyor. İşte gidiyorlar Yunan gemileriyle alıyorlar onları. Ege açıklarında farklı şirketlerin gemilerine dağıtıp kendilerini alıyorlar. Tıpkı tahıl krizinde biliyorsunuz Putin de, evet. Rusya Devlet Başkanı Putin de bunu açıklamıştı. Bu tahıllar açıldı ama Avrupa Birliği kendisini alıyor.
Evet. Tahıl konusunu ayrıca soracağım. Tahıl konusunu ayrı bir soru olarak yönelteceğim.
Gaz konusunda da şu var. Şimdi Avrupa Birliği ve ABD denedi. Yani neyi denedi? Alternatifleri denedi. Yani Rus gazına bağımlılığı nasıl azaltabiliriz diye. Fakat kısa vadede de aynı zamanda uzun vadede de bir çözüm bulamadığı için ne denen? İşte Katar'dan LNG alınması, Norveç'ten kaya gazı, ABD'den kaya gazı ama ciddi bir maliyet onları yüklediği için bir anlamda şunu düşündüler. Biz bu yaptırımları yaptık, şimdi de göz görevleri de denemiyoruz. Alternatiflerimiz de oluşmadı. İşte biz buralardan gaz temin edelim. O da işe yaramadı. O işe yaramayınca ne oldu? İşte madem biz gazı temin edemiyoruz, bu şekilde alternatif üretemiyoruz. Biz yaptırımlara katılmayan ülkelerin Rusya ile arasındaki alternatif ticaret uygulamalarını, ilişkilerini keselim. Onu da şu an yapamıyorsunuz. Bakın şimdi bir haber internette yabancı bir sitede işte Rus turistlerin NIS sistemini kullanamadığı ile ilgili. Ama sonrasında yapılan açıklamada işte Rusya Ulusal Ödeme Kartları Sistemi'ye Genel Direktörü Vladimir Komlev Türkiye'de Rus turistlerin herhangi bir şekilde sorun yaşamadığını ve NIS ödeme sisteminin Türkiye'de rahatlıkla yapılabildiğini söylemişti. Şimdi bu alternatifler...
Ben Antalyalıyım. Sadece... Antalyalıyım. Rus turistinin en çok geldiği illerden birisi. Ben oradaki turizmcilerle görüşüyorum. Hiçbir sorun yok. Rahat rahat da para harcayabiliyorlar Ruslar.
Tabii. Yani bu yüzden bu alternatif tabii Amerika'nın korktuğu noktada şu. Az önce siz de belirttiniz. NIR sistemi sadece Rus turistlerin gelip burada rahatlıkla para harcaması için işte Türkiye ile anlaşılmış bir sistem değil. Bir sistemi az önce de belirttiğimiz gibi doların dünya üzerindeki döviz kullanımı olarak seviyesini düşüren, aşağılara çeken ve en büyük silahını vuran bir sistem olarak alternatif olarak ortaya çıktığı için Amerika Birleşik Devletleri işte böyle Türkiye ile Rusya arasındaki bu alternatif ya da Körfez ülkeleriyle aralarında oluşturdukları alternatif sistemlere karşı bir tavır ya da bir hareket yapmak.
Evet, zaten sade değil. Mesela Çin'in uygulamaya koyduğu yeni ödeme sistemi, yani Sibirt'i devre dışı bırakan yeni sistem. Artı şimdi Rusya'nın uygulamaya koyduğu, uyguladığı sistem. İkisi beraber giderek büyüyor. Yani bunlar şöyle bakarsak, mesela dünya ölçeğinde baktığımız zaman, rakamlara baktığımız zaman belki o kadar yüksek gibi gözükmüyor. Ama eğilim o kadar hızlı gelişiyor ki. Bu tabii Amerika'nın en korktuğu şey. Evet Özgür Bey, bir de Avrupa'yı konuştuk. Hep Avrupa'daki durumu. Avrupa bu süreçte hiç beklenmemiş ölçüde Amerika'nın kuyruğuna takıldı. Yani işin açığı kimse... Ben beklemiyordum şahsen bu kadar yoğun bir şekilde Amerika'nın kuyruğuna takılacağını. Fakat bunun bedelini sanki çok ağır ödemeye başladı. Hem sanayide hem vatandaş tepkisinde her tarafta gösteriler, eylemler var. Ne diyorsunuz?
Şimdi ilk başta Avrupa Birliği ve NATO Rusya'nın operasyonlarından sonra işte bir araya gelerek yaptırma uygularak böyle sanki bir birleşmiş görüntüsü vermişti. İşte biz Avrupa Birliği tek yek vücut olarak Rusya'ya karşı yaptırımları uyguladık. İşte Ukrayna'ya askeri anlamda destekler verdik. Fakat işin rengi o rüzgar sanki Avrupa'nın arkasından esen rüzgar tam tersi bir şekilde saf değiştirdi ve Avrupa'nın üzerine ciddi bir rüzgar esiyor şu anda. O rüzgar ne? İşte en başta kuzey akım birin işte %20'ye çekilmesi gaz tedarinin. Bunun Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'ya etkilemesi. Çünkü Almanya'nın gaz bağımlılığı operasyonlardan önce %55'te Avrupa'da birinci sıradaydı. Ve Almanya dünyanın en büyük ekonomilerinden ve Avrupa Birliği'nin
ihracatçı ülkesi yani en büyük ihracatçı ülkelerinden yani. Birisi.
Ciddi şekilde ağır sanayi anlamında doğal gaz biliyorsunuz ağır sanayide kullanıldığı için çok ciddi bir ihracat alanını kesmiş bulunmakta Rusya Almanya'nın.
Üretim alanı kesildi. Oluyor? Üretim alanı kesilince doğal olarak hepsine yansıdı.
Tabii mesela örneğin en son gelişmeler şunlar oldu. Hollanda'da, Almanya'da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde ağır sanayide kullanılan yani üretilen çinko ve alüminyumun üreten fabrikaların üretimi durdurması. Şimdi bu haberler geliyor. Eylül başlarında Hollanda'da başladı. Şimdi Almanya'da. Şimdi bakın alüminyum ve çinko en fazla yüksek enerji isteyen ve en kritik madenler. Bu madenler sadece ağır sanayi içinde değil, işte otomobiller olsun, onun dışında diğer eve aletleri olsun, tarım ve yani gübrelemede bile ciddi anlamda etkileyen bir zincirin baş halkalarından bir tanesi bu madenler. Şimdi biz bu madenleri gaz tedariği eksikliğinden dolayı üretemediğimiz için bütün olarak bir imalat zincirini bozmuş oluyorsunuz. Şimdi bu fabrikaların üretimi durdurması ne demek? Almanya'da üretim durması demek, ekonomisini ihracata bağlayan bir ülkenin imalatını durdurması demek. Şimdi evet. Ciddi anlamda Avrupa'da bu tartışılıyor. Avrupa'da üretim kışın tamamıyla duracak. Yani özellikle bu ağır sanayi üretiminden bahsediyorum. Şimdi buralar durursa kağıt fabrikaları, işte gübre üreten tarım fabrikaları, diğer madenler fabrikaları, otomobil fabrikaları, zaten bir çip sıkıntısı vardı. Bunun üstüne bir de gazla beraber
enerji sıkıntısı ekleniyor.
Durduğunda bütün bir şekilde Almanya yetkili. Almanya ne demek? Almanya, Avrupa Birliği dediğiniz şey aslında biraz da Almanya Birliği. Almanya ve Fransa ayakta tutuyor o birliği. Ciddi anlamda Almanya'nın beslediği ülkeler var çevresinde. Bu ne oluyor? Fiyatları yükseltiyor. Bu fiyatların yükselmesi toplumsal bir hareketi ardından getiriyor. Şimdi bakın, Steinmeier, Almanya Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı 3 gün önce. Ne dedi? Almanya'da birçok aile evsiz kalabilir dedi. Bu ne demek? Artık insanlar kira ödeyemeyecek duruma geliyor. Faturalarını geçtim, kiralarını ödeyemiyorlar. Kiralarını ödeyemediği zaman da evsiz kalıyorlar. Bu ne oluyor? Toplumda bir ateşlenmeyi körüklüyor. Bu körük sonrasında görüyoruz zaten, en son en kitleseli Çek Cumhuriyeti'nde yapıldı. Bu enerji krizinin
70 bin kişi, 60-70 bin kişi değil mi Prag'daki Çek Cumhuriyeti'ndeki gösteri?
70 bin kişi, yani Çek Cumhuriyeti'nin polisinin verdiği bilgiye göre 70 bin kişilik devasa bir imaj. Yani devrimden sonra Çek Cumhuriyeti'ndeki en büyük hareket olarak, yani kitlesel hareket olarak tarihe geçti. Bir kitle olarak. Şimdi bunlar siyasi bir eyleme dönüştüğünde NATO ve AB
karşısında... grevler de yayılıyor değil mi şeyde? Grevler de yayılıyor. Yani İngiltere'de, Hollanda'da...
Yani İngiltere'de, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere Almanya, bakın bu yaz ayında genelde biliyorsunuz yazarları, siz de Antalya olduğunu çok iyi biliyorsunuz, turizmden ek gelir sağlanan aylar ve burada özellikle havaalanlarında, yani ulaşımda havaalanlarında başlayan büyük grevler ciddi anlamda turizm gelirlerini de düşürdü Avrupa'nın. Çünkü insanlar Avrupa'da dolaşamadı, uçaklarına bindiler ama valizleri peşlerinden gelmedi. Ciddi grevler oldu. Bu grevlerin sebebi de işte bu Covid zamanında işten çıkartılanların tekrardan geri alınamaması gibi. Şimdi grevler de yayılıyor. Bu grevler ilk başta hizmet sektöründe ortaya çıktı. Ama şimdi tarım sektöründe, Hollanda'da, Almanya'da çiftçiler ayaklandı. Fransa'da çiftçiler ayaklandı. Yani üretimin çarkının başında olan kişiler de artık ayaklanınca hükümetlerin düşme zamanı geliyor Avrupa Birliği için. Bu yüzden işte Almanya Cumhurbaşkanı'nın uyarıları, daha önce biliyorsunuz Almanya'nın Dışişleri Bakanı bununla ilgili açıklama yapmıştı. Eğer biz Ukrayna'ya savaşında Rusya'ya Ukrayna'ya destek vermeye devam edersek isyan çıkacak diye bu cümleyi kurdu Dışişleri evet. Bakanı, Alman Dışişleri Bakanı. Çünkü niye? Artık Avrupa Birliği'ndeki bu yaptırımlar sonrası, akıl almaz yaptırımlar sonrası işte alım gücü düşen Avrupalılar hükümetlerin istifasını istiyor. Draghi'de gördük, İtalya'da düştü, Bulgaristan'da hala hükümet kurulamadı. Almanya'da koalisyon hükümeti kurulmak zorunda kaldı.
Boris Johnson gitti. Macron parlamentoda çoğunluğu kaybetti.
Boris Johnson istifa etmek zorunda kaldı. Listrat işte partililerin oylarıyla başbakan oldu. Dediğiniz gibi Fransa'da Macron ciddi anlamda oyunu azalttı. Şimdi topyekun resme baktığımızda bu yaptırımlar, çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki geldi Avrupa'nın kendisini vurdu. Ama Avrupa maalesef hala ABD ve NATO'nun kendisine dayattığı ve çıkarlarıyla ters düşen yaptırımlara ve siyasetlere uyduğu için de baş aşağı iniyor. Bakın Ocak ayının sonunda Avrupa'daki gazın, yani depolardaki gazın çok büyük ihtimal biteceği söyleniyor. Yani bu tabii biz Avrupa'nın bu şekilde, yani insanların yoksullaşmasını, alım gücünün düşmesini tabii ki sevinçle karşılamıyoruz ama Avrupa Birliği'nin ve emperyalizmin gerilmesi açısından da, gerilemesi açısından da bu gelişmeler önemli. Biz tabii ki Avrupa'daki insanların yoksullaşmasına desteklemeyiz ama Avrupa Birliği hükümetlerinin aldığı bu emperyalist tutum, Amerika'nın kuyruğuna takılması en nihayetinde Avrupa'da da bir bağımsızlıkçı hareketi ortaya çıkartacaktır. Ki böyle hareketler var. İşte Fransa'da biliyorsunuz zaten NATO karşıtı bir hareket izliyor. Almanya'da keza böyle hareketler var NATO'ya karşı. Önümüzdeki dönemde artık bu fatura yakma eylemlerinin, işte vergi indirimi yapın eylemlerinin anlamda hükümete karşı, NATO'ya ve en başta ABD'ye karşı bir kitlesel hareketlere gideceğini göreceğiz.
Evet, gelen bilgiler de bu yönde. Amerika'nın kuyruğuna takıldılar ama Avrupa ciddi kayıplara uğradı. Tarihlerin son 40 yılın en yüksek enflasyonu İngiltere'de iki haneye çıktı. Birçok ülkede oraya doğru gidiyor. Yani tabii bizdeki enflasyonla karşılaştırdığımız zaman Avrupa'daki enflasyon %10 çok düşük gibi görünebilir. Ama hiç enflasyon yaşamamış olan bölgelerde, yani ülkelerde çok %1'ler yarımlar düzeyindeki enflasyondan sonra hayatın bu şekilde pahalanması ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Şimdi ücret artış talepleri var ama bunu Avrupa'daki işverenler pek karşılamıyorlar. Karşılamayınca da vatandaşların alım gücü zayıflıyor. Orada %10'luk bir alım gücü zayıflaması ciddi bir oran. Bu arada başka ne oldu? Amerika'daki petrol ve doğalgaz şirketlerinin karları yani son yılların rekoruna ulaştı. Çok büyük karlar elde ettiler. İşte Exxon'u, Total'i, yine Avrupalı şirketlerden diğer birçok tanınmış şirketler, Shell'i. Yani bunlar karlarına kar katladılar olan Avrupa halkını oldu. Doğal olarak da o tepkilerin gelmesi normal. Önümüzdeki dönemde Özgür Bey'in de söylediği gibi gelen tüm bilgiler bunu gösteriyor. Avrupa'da yeni bir kitlesel tepki dönemi rüzgarı geliyor. Bu rüzgar nereye kadar gider, kimleri süpürür, önüne katar, götürür? Onları hep beraber göreceğiz. Ama Avrupa'nın bu politikaları devamı biraz zor gözüküyor. Yani benim şahsi kanaatim en fazla 6 ay, bilemediniz 1 yıl içerisinde Avrupa ile Amerika arasındaki çelişmeler eninde sonunda derinleşecek. Çünkü halktaki tepkiye iktidarların katlanması biraz zor gözüküyor. O nedenle pek hoş olmayacak. Çok az bir süremiz kaldı. Bu arada da şu tahıl konusunda bir gündeme getirelim. Dünyayı kandırdılar mı? Ne oldu? Ukrayna'dan giden tahıllar Afrika'ya gidecekti. Afrikalılar diyor ki biz öyle çok fazla bir tahıl almadık diyorlar. Sonra bakıyoruz o tahıl yolda şey değiştirmiş, hedef değiştirmiş, Avrupa'ya yönelmiş. Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
Evet, şimdi bu açıklamayı Vladimir Putin yapmıştı. Avrupa'nın dünyayı kandırdığını biliyorsunuz, tahıl koridorunda bir şekilde işte Türkiye'nin arabuluculuğu, Birleşmiş Milletler'in orada bulunması vesaire. Hani dünyadaki tahıl fiyatlarını indirmede ve oluşabilecek özellikle Afrika'daki kıtlığı da önlemesi açısından alkışlanmıştı. Fakat 20'de biri, bakın 20'de biri Putin'in söylediğine göre 20'de biri ancak Afrika ülkelerine ve Afrika'nın toplam nüfusu Çin 1.4 milyar kadar bir nüfusa sahip Afrika. O yüzden Avrupa yine o hani o yaptırım uygulayan Afrika, Ukrayna'nın sürekli hemde duran Afrika, gitti o tahılı, Rusya'nın da anlaşmada olduğu tahılı, 20'de birini verdi Afrika ülkelerine. En çok ihtiyaç duyan bazı açıklamalar olmuş. Senegal Devlet Başkanı olsun. Bir anlamda işte Sudan'da, Somali'de tahıl kıtlığından dolayı ciddi bir kıtlık, açlık başlayacağını söylemişti. Çünkü tahıl biliyorsunuz Rusya dünyada birinci sırada tahıl ihracatı, yani dünyadaki tahıl ihracatı %20'sini yapıyor.
Evet.
Bu yüzden Mısır gibi ülkelerle de biliyorsunuz Lavrov bir burada Afrika'da bir toplantıya katıldığında açıklamıştı. Yani Mısır'la
toparlayalım istersen Özgür, süremizin sonuna doğru geldik.
Şöyle Putin doğru açıklamasını ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soçi zirvesi, özür diliyorum, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde de Semerkant'ta şu anda Putin'le konuşacağını söyledi. Çünkü burada amaç biraz da Rusya'nın, yani en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya'nın tahılının dünyaya yayılması. Çünkü Ukrayna'nın tahılı ancak Avrupa'yı doyurabilir.
Evet.
Az önce de ifade ettiğiniz gibi, ama Rusya'nın tahılı ciddi şekilde hem Afrika ülkelerine gitmesi açısından, kıtlığı durdurmak açısından, hem de tabii Türkiye'nin de tahıl ithalatı açısından önemli bir gelişme olacaktı. Muhtemelen Şanghay İşbirliği Örgütü'nde bununla toplantısının zirvesinde Tayyip Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde bununla ilgili bir karar çıkabilir.
Yarın görüşeceğiz. Erdoğan Putin haklı demişti bu tahıl konusunda. Evet. Özbekistan'da da yapacağımız görüşmede bu konuyu enine boruna ele alacağız demişti. Evet sayın dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yine bir müzikle veda ediyoruz. Özgür Bey, size de çok teşekkür ediyoruz. Yine bir müzikle veda ediyoruz ve salı günü saat 19'da buluşmak üzere diyoruz.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.